Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan herkese merhabalar. Güzel, keyifli bir perşembe gününde yine karşınızdayız. Radyo Doktoru olarak ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine keyifli bir gün olacak. Bugün çok önemli bir konu var. Bugün Dünya Böbrek Günü. Biz de bununla ilgili olarak uzmanlarından bununla ilgili bilgiler alacağız. Farkındalığımızı arttıracağız. Ve sizin de merak ettiğiniz sorular varsa onları da cevaplandırmaya çalışacağız. O yüzden bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 090-312-463-3419 ya da 463-3421 elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr sosyal medyadan Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Radyo Doktoru adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Birazdan Profesör Doktor Alper Kırkpantur bizimle beraber olacak ve sorularımızı cevaplayacak. Eminim ki bugün çok farklı şeyler öğreneceğiz. Yine birçok şeyde aydınlanacağız, aydınlanmalar yaşayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var. Ardından buradayız.
Hayata başlarken şartları sen koymadın ki. Sana sanal bir dünya sundular. Gözlerini bağladılar, seni hep korkuttular, İnanmanı sağladılar. Şimdi bir kıyıda durmuş, uzaklara bakmaktasın, heyecanlısın. Okyanuslar bilinmez, ürkütebilir seni. Uzat elini, hayat her gün yeniden başlar. Aç güzelim saçını, savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldatsın. Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar tellerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Biliyorum özgürlük emek ister. Saçını savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldatsın. Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar tellerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Biliyorum özgürlük emek ister.
14.09 Türkiye'nin saatleri ve biz sohbet etmeye başlıyoruz. Bugün Dünya Böbrek Günü. Böbrek gerçekten hayatımıza çok büyük önem taşımakta. Biz de bununla ilgili farkındalığımızı arttıralım ya da yanlış bildiklerimizi düzeltelim, bilmediklerimizi öğrenelim diye uzmanımıza soracağız. Profesör Doktor Alper Kırkpantur. Onu da soracağım. Kırkpantur'un anlamını da soracağım. Nefroloji uzmanımız şu an canlı yayınımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merak ettiğimiz sorular var. Önce bence Ebru başlasın. Çünkü kendisi bir diyaliz uzmanı bir taraftan da. Bununla ilgili çok uzun yıllar çalışmış birisi olarak çok daha bilgili bu konuda. Tam böyle kilit soruları soracağını ya da tecrübelerinden soracağı sorular olduğunu bildiğim için öncelikle soru sormayı bugün Ebru'ya bırakıyorum.
Önce bence organımızı biraz tanıyalım diye düşünüyorum. Hani ilkokuldan beri hep denir ya, işte boşaltım sisteminde yer alan en önemli organdır böbrek diye. Böbreğin fonksiyonu da nelerdir diyelim.
Böbrek gerçekten küçük boyutuna göre çok büyük işler yapan bir organımız. Tarihten bu yana kadar da ta eski Mısırlar döneminden bu yana mumyalama çalışmalarında çıkarılmayan tek organ. Çünkü fonksiyonları anlaşılmamış, kendisinden çekinilen, korkulan bir organken bugün hakikaten fonksiyonlarını yerine koymak adına 150 gramlık bir organın kilolarca ağırlığındaki diyaliz aletleriyle bile fonksiyonları halen tam olarak becerilemiyor, başarılamıyor. Dolayısıyla gerçekten sırlarla dolu bir organ. Halen %100 olarak anladık mı? Halen anlamış değiliz. Ama bildiğimiz tek bir şey var ki bu her nefrolojiyle ilgili kitabın girişinde yazar. Organın ve hücrelerin ve vücudun tamamen akustiğiyle çalışması için gerekli olan dış ortamın, vücudun dış ortamı derken ekstraselüler dediğimiz hücre dışı ortamın sabitliğinden sorumlu organ.
Biz hala korkmaya devam edelim bence. Bence hala korkalım. Böbrekte.
Dolayısıyla her türlü sabitliği sağlamak adına çalışan bir organ. Bu sabitlik içerisinde vücut bütün fonksiyonlarını yerine normal bir şartta getirebiliyor. En önemli tabii ki fonksiyonu vücudun sıvı ve elektrolit dengesini ayarlamak. Yani vücudun kimyasını düzenlemek. Onun dışında aynı zamanda su dengesini sağlamak. Aldığımız suyla, içtiğimiz suyla, ürettiğimiz suyla kaybımızı ayarlamak ve hayatta kalmamızı sağlamak. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir hormon salgılayan bir organ. Çok ilginçtir. Vücudun kan yapımından sorumlu olan eritropoietin adlı hormonu kemik iliğinde ya da başka bir organda değil, sadece böbrekte sentezlenmektedir. Ve böbrek bu yetmezliğe girdiği zaman bu hormonu sentezleyemediği durumda ciddi miktarda kansızlık oluşmaktadır. Ve biz bunun yerine o hormonu sentetik olarak koyarak tedavi etmek durumundayız. Yine D vitamininin aktifleşmesindeki son basamak olan kalsitriol dediğimiz kemik sağlığımız için gerekli olan önemli bir hormondur. Yine bunun son basamaktaki aktifleşmesini böbrek sağlamaktadır. Yine vücutta kan basıncının ayarlanmasında, düzenlenmesinde, vücuda kanın yayılımında ki hemostatik faktörlerin, hemodinamik faktörlerin oturmasında ve yaygınlaşmasında yine böbreğin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Sayılamayacak kadar aslında.
Yani evet, şu an hayranlıkla dinliyoruz. Sayılamayacak kadar daha devam da edecek yani. Saatlerce anlatacağız, böbrek diyoruz, geçiyoruz ama neler neler. Gerçekten muhteşem. O yüzden çok önemli hayatımızda.
Evet, çok önemli bir organ.
Bununla ilgili farkındalığımızın artması lazım. O yüzden zaten Dünya Böbrek Günü bu noktada ortaya çıkıyor. Bilinçlendirmek, bu konuda bilgi sağlamak, insanların farkındalığını arttırmak amaçlı çalışıyor. Peki ben sağlıklı bir böbreğe sahip olabilmek için nelere dikkat etmem gerekiyor? Mesela bana annem çocukluğumdan beri oğlum aman üşütme, böbreklerini hastalandırırsın der mesela. Evet. Üşütmek gerçekten böbrekleri hastalandırıyor mu?
Şöyle bazı toplumda bilinen ilişkilendirmeler birer her zaman sebep sonuç ilişkisi olmak zorunda değil. Bazen birliktelikleri halk üzerindeki etkisini de görebiliyoruz. Örneğin üşütmekten kasıt eğer bir enfeksiyonsa, hani soğuk algınlığı dışındaki diğer enfeksiyonlarsa, enfeksiyonla ilişkili böbrek hastalıkları tanımlanmış vaziyette. Hem bakteriyel olarak, hem viral olarak, hem parazitler olarak bazı enfeksiyonların seyri sırasında böbrek tutulumunun geliştiğini biz biliyoruz. Bunlara enfeksiyon sonrası glomerülonefritler denebildiği gibi bir takım nefrotik ve nefritik sendrom adı altında özel böbrek hastalıkları tanımlanmış vaziyette. Dolayısıyla siz bir şekilde bir enfeksiyon kaparsanız akabinde bir böbrek hastalığına yakalanabilirsiniz. Ya enfeksiyonun kendinden ya da tedavisinde kullanılan bir ajandan dolayı. Dolayısıyla bunları muhtemelen bu radyeye getirmemek için başlangıçtan sizi uyarıyorlar. Aman dikkat et, mikrop kapma, kendine iyi bak ki böbrek hastası olmayasın diye, evet, bir haklılık payları oldu muhakkak.
Anneler her zaman doğruyu söylerler. Her zaman ellerinden öpüyoruz.
Biz de hepsi annelere. Selamlar.
Peki tansiyon hastalığı, şeker hastalığı gibi bir takım kronik hastalıklar var ya da damar, evet, yapısını ilgilendiren. Bunlar da sonuçta hani böbreğin böbrek yetmezliği diyeceğim, azıcık da oraya girmek istiyorum ben, aşamaları nelerdir, ilk bulgularımız nelerdir, nasıl başlar diye. Hangi hastalıkların gidişinde böbreğimiz yetmezliğe doğru gider?
Dilerseniz yetmezlik kavramını biraz açabilirim. Yetmezlik tabii biz böbreklerle uğraştığımız için yetmezlik kelimesini pek kabul eden, bunun içine sindirebilen insanlar değiliz.
Evet.
O yüzden ilk başta İngilizce failure olarak çıkan yetmezlik ya da yetersizlik kelimesini daha sonra injury dediğimiz hasar seviyesine getirebildik yoğun çalışmalarla. Dolayısıyla biz organımızı pek böyle çok saygı duyan, seven insanlarız. Fakat bir gerçek var ki çeşitli hastalıkların seyri sırasında hem akut dediğimiz günler, saatler, dakikalar içerisinde hem de kronik dediğimiz aylar içerisinde organın fonksiyonunu yerine getirememesi, işlevini yapamaması şeklinde ortaya çıkan bir klinik tablo demetimiz var. Bu akut olarak genellikle meydana geldiği zaman akut olaylarda daha ziyade sıvı kayıpları, ilaç kullanımları ve önemli hastalıkları kastediyoruz. Kronik olarak dediğimiz, muhtemelen sizin yetmezlikten bahsettiğiniz kronik böbrek hastalığı diye, ki bunu sınıflarken de tanımlarken de zaman kıstasımız var. En az 3 ay süresince devam eden böbrek hastalığını kastediyoruz. Bu hastalıklara sırasında bir böbrek tutulumu meydana gelmesi ve yetmezliğin ilerleyerek 5 aşamalı bir sistemde son dönem dediğimiz böbrek hastalığına ulaşması söz konusu. Burada en hassas değerlendirme kriterimiz bizim glomerüler filtrasyon değeri diye isimlendirdiğimiz yani bir çeşit temizlenme, bir clearance olayı. Kreatinin clearance'i diye söz edilen bu olay, kreatinin diye anılan bir indikatör maddenin vücuttan temizlenmesi esasına göre böbrek yetmezliğinin tabakalandırılmasıdır. Birinci evreyi en hafif olarak kabul ederseniz, beşinci evre en ağır, diyaliz ya da nakil gerektiren evredir.
Peki birinci evrede olduğunu hasta anlayabilir mi?
Yani ben böbrek hastalığı yaşıyorum tanısını ya da bununla ilgili şüpheyi duymak için neler görmem lazım kendimde ki hemen gideyim bir uzmana göstereyim kendimi? Nedir belirtiler?
Bu konuda aslında çok şanslı sayılmayız.
Sinsi mi?
Çünkü sinsi seyirli bir hastalık. Kesinlikle bu belirti ve bulguları başka hastalıklara çok rahatlıkla benzetilebilir. Mesela en önemli bulgulardan bir tanesi olan aneminin yarattığı olay bir halsizliktir. Ve bir halsizlikten böbrek yetmezliği tanısına gitmek tabii ki çok kolay değildir. Bunun yanı sıra hafif müpem bir bulantı, bir iç geçmesi, bir baş ağrısı, ki hipertansiyon bir belirtisi olabilir. Bulantı ve kusma kesinlikle bir üre yüksekliğinin belirtisi olabilir. Bunlar tamamen kesinlikle birçok şeye atfedebileceğiniz bulgular. Ve kesinlikle tıpta bir olay var. Şüphelenmediğiniz sürece aklınıza gelmeyen bir hastalık grubu. Ben böbrek hastası olabilir miyim demediğiniz sürece bunları kesinlikle bir üst solunum enfeksiyonuna bağlayabilirsiniz. Bir mide üşütmesi olarak değerlendirebilirsiniz. Bir basit ishal, gastroenterit gibi, bir besin zehirlenmesi gibi birçok tabloyla karıştırabilirsiniz. Bu bazen sağlık kurumlarında da yapılabiliyor. Hasta son aşamaya kadar ya da önemli bir kritik aşamaya kadar maalesef gözlenemeyebiliyor, atlanabiliyor. Ve biz bunu anlatamıyoruz mesela yurt dışında her şey basamak basamaktır. Bizim hastalarımız son evrede gelebilir, kapımızı çalabilir.
Peki ne yapmak lazım? Düzenli doktora gidip bununla ilgili muayene mi olmak lazım? Check-up'lar mı yaptırmak lazım? Bunun önüne nasıl geçeriz?
Önüne bir öncelikle check-up'lar tabii ki önemli. Fakat ondan önce bir farkındalık gerekiyor. Biz aslında kronik böbrek hastalığı açısından önemli bir yüzdeye sahibiz. Şu anda Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'de kronik böbrek hastalığının görünme sıklığı %15.7. Yani her 6-7 kişiden biri kronik böbrek hastası olarak aramızda geziyor. Ve bu duruma en sık neden olan iki hastalık diyabet ve hipertansiyon. Topladığınız zaman yaklaşık %65-66 gibi 3'te 2'si bu hastalıklara bağlı. Dolayısıyla diyabet ve hipertansiyonuna hazırlayan zemini biz tahmin edebilirsek ya da gözden geçirebilirsek bu konuda çok ilerleme yapabiliriz. Bunun da başı tabii ki kilo problemi şeklinde geliyor. Türkiye şu anda gerçekten bir kilo ve obezite sorunuyla karşı karşıya. 2005-2006 yılında TURDEP çalışmasında, Türkiye kökenli bir çalışmadır, %7.2 idi diyabet görünme sıklığı. 2011'de kredit dediğimiz bizim ilk nefroloji çalışması yayınlandığında bu rakamın %12.7'ye yükseldi, gözlendi. İnsidans çalışması 2015'te kongrede tartışıldı. %12.7 olan rakam %18.5'a çıktı. Yani Türkiye yavaş yavaş diyabete doğru emin adımlarla gidiyor.
Ve beraberinde obezite.
Obezite sıklığı şu anda Türkiye'de hemen hemen %33-34'lerde. Her 3 kişiden biri obez.
Eyvah.
Yani vücut kitle indeksi metrekare başına 30 kilogramdan fazla.
O zaman her programda olduğu gibi lütfen beslenmemize dikkat edelim ve sporumuzu düzenli yapalım. Bunu hayat değişikliği haline getirelim diye.
Boğazımızı da tutmayı bilelim bir taraftan da.
Kesinlikle.
Peki tuz için ne dersiniz hocam?
Tuz bizim maalesef ülkemizin kabarık istatistiklerinden bir tanesi.
Severiz biz ama hani değil mi?
Çok böyle severiz.
Yemek turşu da severiz. Hani bir de salça severiz. Ev salçası kullanırız. Zeytin aslında tatlandırılırken hep tuz kullanılır.
Evet.
Ve bunları da biz tuzdan saymayız. Kendimiz yemeğe ilave etmediğimiz için.
Tadına bile bakmadan tuz atarız yemeğe.
Tabii.
Tuzla ilgili maalesef önce istatistiksel olarak çok hoş olmayan karnemiz var.
Ama hep maalesefle başlıyoruz hocam. Yani her şeyi maalesefle başlıyoruz.
Düzelttiğimiz zaman inşallah daha iyi olacak. Çünkü sağlıklı bir insanın günde tüketmesi gereken tuz miktarı 5 gram civarında. Avrupa Birliği ya da Amerikalı bir normal insana baktığınızda bu rakam 10 gramı buluyor. Türkiye'de bizim Soul Turkey diye bir çalışmamız oldu. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin sponsor olup yönettiği 18 gram çıktı. Yani neredeyse bir Amerikalı ve bir Avrupalı'nın toplamından daha fazla ya da aynı rakamlarda tuz yiyoruz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Tabii bize özgü bir durum. Az önce bahsettiğiniz gibi kahvaltı. Zeytin yiyoruz, peynir yiyoruz, ekmek yiyoruz. Kahvaltılık yiyoruz. Kendimiz yumurtanın üzerine bazen ekliyoruz. Sonuçta en önemli öğün ve en tuz açısından bol öğün olarak geçiyor. Tuz eşittir şu anda dünyanın kabul ettiği hipertansiyon. Tuz yiyen bir kişinin hipertansif olmaması gerçekten çok nadir bir ihtimal. Özellikle medeniyetin bulaşmadığı Güney Amerika yerliler, Brezilya yerlilerine baktığınız zaman bunlarla temas kurulduğunda ölçülen kan basınçları halk arasındaki tabiriyle 9'a 5, 9'a 6 ölçülüyor.
Daha çok yani, kadınların tansiyonu gibi.
Evet, yani çok erkekli kadınla bu şekilde bir tansiyon değerleri var. Oysa biz normalde 12-8'in 6 diye
diyoruz.
Söylüyoruz. Hipertansiyon ise 140-90, hani 14-9'un üzeri olarak tarifliyorsunuz. 14-9 ile 9'a 6. Birbirinden ne kadar uzak değerler tansiyon açısından baktığınız zaman. Ve bu insanları siz Portekiz'de de yine böyle bir kabile tespit edildi. Yaşayan böyle medeniyete bulaşmamış. Bunları siz alıp da kendiniz medeniyet götürdüğünüz zaman, daha doğrusu tuzu götürdüğünüz zaman maalesef bu insanların kan basınçları yükseliyor. Yükseldiği zaman da kesinlikle bizlerden bir farkı kalmıyor. Ama tekrar gittikleri zaman kendi ortamlarına yine düzeliyorlar. Belli bir süre geçirmezseniz eğer.
O zaman tuz diyeti yaparak, tuzu az kullanarak diyeyim. Hani mümkün olduğunca, çünkü her şeyin içinde var. Yani hani biz ilave etmemiş olsak da hani, evet, değil mi? Etin, sebzenin, her şeyin içinde tuz var. Ama tansiyonumuzu 2 birim kadar aşağıya çekebiliriz, değil mi?
Evet. Orada da çok tuzaklar var. Şimdi modern dünyanın getirdiği tabii bir takım değişik durumlarla karşı karşıyayız. Mesela tuzun türü. İşte Himalaya tuzu, kaya tuzu, deniz tuzu. Şimdi tuz sodyum klorür. Sodyum klorürü nasıl şekilde elde ederseniz
tuz
edin.
Tuzdur.
Tuz tuzdur. O yüzden bu mesela bir şehir efsanesi. İkincisi mesela sodyumu azaltılmış, potasyumu arttırılmış tuzlar. Yani sodyum klorür yerine potasyum klorür ağırlıklı tuz. Mesela biz bunu polikliniklerde çok denedik. Bu tabii çok güzel satılıyor. Hipertansiyon hastasını çok cezbediyor. bittiği zaman işte sodyumu kısıtla demişlerdi. İşte sodyumdan kısıtlı bir tuz. Fakat bu da gösteriyor ki zaman içerisinde hasta o tadı yakalamaya çalışıyor. Yani döktüğü miktar sonunda daha önceki tükettiği miktarı yakalıyor.
Daha fazla atıyor
potansiyel olunca. Daha fazla atıyor çünkü.
Öyle olunca da aynı kapıya çıkıyor.
Aynı kapıya çok
biz modern değişmiyor. Dünyadan uzak duralım hocam. Yani durum onu gösteriyor. Yemek kültürümüzü değiştiremeyeceğimize göre şu noktada çok zor. Yaşam şeklimizi aslında değiştirirsek burada
değiştirmek gerekiyor.
Ulaşırız.
Kesinlikle hani sebze ağırlıklı beslenmek gerekiyor.
Peki su için ne diyoruz? Yani hani bir mutlaka su tüketelim diyoruz. Vücudumuz susuz kaldığı zaman da tansiyonun çıkmasına sebep olabiliyor. Çok susuz kalırsak da deniyor. Ama almamız gereken ideal su miktarı ne? Yani 5 litre de içelim.
Bir çözüm bulalım hocam lütfen. Evet. Lütfen çünkü diyorlar ki 2 litre içeceksin, 3 litre içeceksin. Bir taraftan deniyor ki vücut zaten kendi sinyalini veriyor. İhtiyacı olduğunda sana zaten su iç diyor.
Evet.
Fazlasını içmeye gerek yok. Abartmayın. Bir taraf diyor ki en az 4 litre içeceksin. Yani biz arada kaldık. Bizi aydınlatın.
Burada bir hesap yapalım.
Yapalım. Böbrek açısından da bakalım. Tamam. Hani böbrek ne istiyor bununla ilgili?
Böbrek mesajını net olarak veriyor. Diyor ki benim diyor eğer diyor sağlıklı şartlarda çalışmam için 500 mililitre idrar çıkarmam lazım. Yani vücut sizin yediğiniz, içtikleriniz ve vücutta gelişen tepkimeler sonucunda atması gereken atık miktarı 500 mililitrenin altında atamıyor. Bir 500 mililitre kafadan gitti.
Gitti.
Şimdi 1 litre civarında hissetmediğimiz kayıplar var. Solunum yoluyla, deri Kendimeyle. Yoluyla, dışkılayarak kaybettiğimiz bir rakam var. Şimdi mecburi kayıplar 1,5 litreyi buldu.
Buldu. 1,5'u kesin cepte.
1,5 cepte. Şimdi biz hastaneye çok fazla miktarda idrar çıkaran hastalar geliyor, şikayet ediyor. Ve şu anda poliüri dediğimiz fazla miktardaki idrar çıkarmanın sınırı 3,5 litre. Yani siz 3,5 litre idrarın üzerine çıktığınız zaman fizyoloji dışında hareket ediyorsunuz.
Yoruluyor.
Dolayısıyla üst sınırı 3,5 litre idrarın altı olması gerekiyor. Bu şartlara bakarsanız, hesaplamayı yaparsanız o zaman 1 litrede diğer kayı beklediğiniz zaman 4,5 ile 1,5 litre arasında bir su içmek gibi bir oran çıkıyor. Fakat bu 4,5 litre biraz abartılı bir rakam ve normal üst sınırı. Dolayısıyla 2,5 ile 3 litre çok fevkalade bir rakam. Fakat bunu belirleyen şartlar sadece bu değil. Hastadan hastaya değişiyor. Şimdi her hastaya buradan yanlış bir şekilde ya da insana sen günde 2,5-3 litre tüketmelisin diye bir mesaj çıkmak doğru değil. Çünkü sirozlu hasta olur, kalp yetmezlikli hasta olur, böbrek yetmezlikli hasta olur. Bunu yapmaya kalktığınız zaman bu insanlar akciğer ödemine gidebilir.
Biz sağlıklıyı söylüyoruz ama başka sağlıklı hiçbir insan, hastalığınız yoksa.
Yok, sağlığımız
2-2,5 litre sağlıklı insan sağlıklı. İçin yeterlidir.
İşte hastalık durumunda da kişiye özel uzman tarafından tabii, tavsiye edilen tabii. miktarı tüketmek
hastalıklı
gerekiyor.
Hastalıklı bir insan ateşli bir hastalık geçiriyor. Tabii daha fazla. Çünkü bu hissedilmeyen kaybı artacağı için ateşle beraber deri yoluyla. O yüzden solunum yoluyla daha fazla içecek tabii.
Mesela böbrek problemi olanların su içmemesini tavsiye ederler.
Şöyle,
onun sebebi nedir?
Yetmezlikte olanlarda yani çıkaramayacağı için fazla yüklediğiniz zaman o direkt olarak kalbe ve akciğerleri üzerine yük oluşturacaktır. Hmm. O yüzden bunu pek fazla miktarda tavsiye etmiyoruz. Tavsiye ettiğimiz oranlar genellikle çıkardığı idrar miktarını üzerine bu hissedilmeyen kaybı koyarak
o kadar.
Matematik, nefrolojik matematik.
Matematikmiş evet.
Çünkü yani, o diyalize geçtikçe çıkarılan idrar miktarı da aslında azalıyor ve zamanla belki de bitiyor bile. Onun için hani oradaki o 500 dediğin çıkış olmuyor ve diyaliz makinesiyle hem o sıvı çekilme hem de böbreğin 24 saatlik yaptığı işi biz değil mi haftada 3 gün 4'er saatle yapmaya çalışıyoruz. Ama çıkışın da olmadığını düşünürsek sıvı kısıtlaması biraz orada.
Yani aslında her şu andaki modern tıpın dediği şey çok doğru. Her hasta özel. Her hastayı kişiyi kendi şartlarına değerlendirmek gerekiyor.
Ben bir de şeyi konuşalım istiyorum. Bu analjezik nefropatisi deriz ya ağrı kesicilere bağlı olan ve bizim toplumumuzda ağrı kesiciler özellikle bu romatizma ilaçları yaşla beraber sıkıntılar eklem ağrıları arttıkça
Leblebi gibi
gıda takviyesi şeklinde alınır hale geliyor. Evet.
Bu ağrı kesiciler ve analjezikler acaba böbreğe ne kadar yük, ne kadar zarar? Hep derler ya ben vitaminleri de soracağım bu arada.
Evet.
Bu işte bugünlerde çok artık popüler herkes gıda takviyesi ve buna benzer vitaminler.
Özellikle de C vitamini soralım.
Özellikle C vitaminleri hem de bunların işte binlikleri, işte böyle komboları, çok büyükleri, multileri vesaireleri. Bunlar acaba çünkü çok popüler bunu da soralım. Acaba böbreğe bir yükü var mıdır? Birikme yapar mı? Böbrek taşı oluşturur mu?
Evet.
Vesaire.
Şimdi gerçekten bu dediğiniz grupları toksik nefropati adı altında toplayabiliriz. Toksik nefropati demek herhangi bir toksik maddeye bağlı böbrekte meydana gelen bir hasar. Bu hasarın kısa sürede atlatabilirse, organ yenilenme, rejenerasyon kapasitesini atlatabilirse, akut atlatamazsa ve bu hasar daha da ileri bir hale gelirse, kronik böbrek hastalığına kadar giden bir grup hastalıktan konuşuyoruz. Tabii ki bu bir miktar sanayinin, endüstrinin getirdikleri. İşte bunun içerisinde kullandığımız ilaçlar var. Bunlar içerisinde en önemlisi tabii ki antibiyotikler. İkinci sırada tabii ki ağrı kesiciler. Üçüncü sırada boyalı maddeler. Anjiyografide, film çekerken tomografide kullandığımız maddeler. Dördüncü sırada herbal beslenme dediğimiz bitkisel beslenme ürünleri. Beşinci sırada tabii ki vitaminler ve vesaire. Şimdi bunların hepsinin tek tek etkileri nasıl? Bir kere kesinlikle kış mevsiminden çıkıp bahara geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Ve şu anda doktor olarak da benim gözlediğim bir grip salgınının ikinci ayağını yaşamakta olduğumuz dönemdeyiz. Şimdi doğal olarak hastanelere başvuru çok fazla miktarda ve herkesin hasta olarak önemli bir kısmının beklentisi antibiyotik yazılması ve ağrı kesici yazılması ve onunla beraber bir takım ilaçların yazılması. Yani reçeteyi kendisini iyileştirecek, bir an önce ayağa kaldıracak sizden bir mucize formül bekliyorlar. Fakat maalesef bu formül, bu reçete toksik ajanlarla ve maddelerle dolu. İşte birincisi antibiyotikler. Antibiyotikler özellikle penisilin grubu, sefalosporin grubu olsun, diğer makroid türevleri olsun, hemen hemen her antibiyotiğin böbreğe dokunma şansı
aslında
var.
Aslında üst solunum yolu enfeksiyonlarında en çok kullandığımız gruplar,
gruplar
bunlar.
Gruplar. Yani gittiğimiz zaman hastanede doktordan yazmasını beklediğimiz ilaç grupları. Ama öbür tarafta madalyonun başka bir yüzü var. Ve tabii ki bu hastalıkları geçirdiğimiz zaman ne oluyor? İşte kas ağrıları çekiyoruz. Başımız ağrıyor, burnumuz ağrıyor, yüzümüz ağrıyor. Her tarafımız ağrıyor. Ağrı kesici istiyoruz. Ağrı kesici isterken de güçlü olsun. Ağrımı ortadan kaldırsın istiyorsunuz. Bunların potentleri arttıkça toksiteleri de artıyor. Dolayısıyla bizim verdiğimiz hafif ağrı kesicileri maalesef hastalarımız beğenmiyorlar ama biz
aman
onları
doktor,
düşünerek...
Aman doktor, derdime bir çare. Evet. Bana iyi gelmedi diyerek evet, bana daha ağrını, daha güçlüsünü ver. Evet.
Ve bunlar kesinlikle hem antibiyotikler hem ağrı kesiciler böbrekte interstisyel nefrit dediğimiz bir özel tür nefrit yapıyorlar. Böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor bu. Ve bunun yanı sıra yine onların tedavisinde kullandığımız burun damlaları, sempatik ajanlar, gerçekten bunlar mesela kan basıncımızı yükseltebiliyor. Zaman zaman böyle görüyoruz. İşte dekonjestan amaçlı burundaki şikayetleri gitsin, tıkanıklık gitsin diye verilen ilaçlarla tansiyon komasına giren hastalarla karşılaşıyoruz.
Ne diyorsunuz?
Evet, 200'e 100 tansiyonla geliyorlar.
Korktum.
Bakıyorsunuz, soruyorsunuz ne aldınız? Ben işte
burun
spreyine benzer. Burun spreyi çok değil de bunların tabletleri
grip
var.
Ilaçları grip ilaçları desek aslında.
Kombo. Kombo ilaçlar. Kombolar. Evet. Kombo ilaçlar diyoruz.
Son bir şey daha soracağım hocam. Ben 3 kere taş düşürdüm, 2 kere kum döktüm. Uzun yıllar bununla ilgili sıkıntı çektim ama sonrasında uzun yıllardır hiçbir problem yaşamıyorum. Evet. Acaba vücudum üretiyor. Benim içerimde bir maden var.
Evet.
Şikayetleriyle gelenler oluyordur. Bu gerçekten evet, vücut üretiyor mudur yoksa bu böbrek taşı ve benzeri problemleri yaratan besinler ya da vardır, benzer tabii, şeyler var mıdır? Nelere dikkat edelim?
Tabii. Böbrek taşı tekrarlamaya meyilli bir hastalıktır.
Biliyorum.
Erkek hastalar birazcık daha risk altındadır. O yüzden erkek hasta ve böbrek taşı olduğu zaman biz muhakkak önce bir takibi alıyoruz. Ve bunları değerlendirirken bu hasta gruplarını bir takım hoş olmayan şartlarda 24 saatlik bir idrar toplamalarını istiyoruz. Bunları isterken hastalarda oksalat ve sitrat adı altında iki tane maddeye bakıyoruz kanda. Kandaki oksalat agresif olan faktör, sitrat bizim yanımızda olan faktör. Oksalat eğer baskınsa taşın tekrarlama olasılığı yüksek.
Üretiyor yani. Bir
üretiyor. Sitrat düşükse, yani bizim yanımızda olan koruyucu faktör düşükse yine tekrarlama olasılığı yüksek. Dolayısıyla oksalatı yüksek olan kişilere diyetisyene gönderip oksalattan fakir diyet yaptırıyoruz bir kere.
Mesela yani domates. Beslenme önemli yani.
Önemli, hı-hı, kesinlikle evet, önemli. Sitratı düşük olanlara onu maalesef farmakolojik yoldan yapıyoruz. Tedavi veriyoruz, ilaç veriyoruz. Artı beslenmelerinde tabii ki önemli olan şey aslında sağlıklı bir beslenme öneriyoruz. Hayvansal gıdalara mesafe koyun diyoruz. Peynir, süt, yoğurt, et, tereyağı, aklınıza gelen her türlü hayvansal gıdayı kısıtlamaya gidiyoruz. Neleri arttırıyoruz? Bitkisel gıdaları arttırıyoruz. Lifi arttırıyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz. Çok ilginçtir. Kalsiyumla birebir taş bağlantısı kurulmamış. O yüzden kalsiyum suplementleri kullanıp da taş hastalığıyla birebir ilişki yok. O yüzden onları kullanabiliyorsunuz.
C vitamini?
C vitamini özellikle böbrek hastalığında bir miktar daha belirgin. Oksalat taşları yapıyor. O yüzden C vitamini gereksiz yere çok kullanmanın böbreği yormaktan başka bir işi yok. Bir de zaten akıllı bir organ kendisine gelen ve ihtiyacı olmayan tutmuyor.
O yüzden bindik aldığımızda günlük ihtiyacının fazlasını zaten atıyor.
Eğer besleniyorsanız gidip bir portakal yediyseniz, mandalina yediyseniz ya da başka bir şey yediyseniz sonuçta günlük ihtiyacınızı karşıladıktan sonraki gelen her tablet dışarıya gidiyor.
Boşa gidiyor
ancak yani. İddianızı boyuyordur en fazla.
Annem sürekli çilek ve yer elması ve buna benzer şeyleri yerken iyice yıkamadan ıspanak dahil olmak üzere kumlu olanları işte iyice yıkamazsan böbreklerine taş yapar der mesela.
Yok o alakası yok. Yani o ne yapabilir? En fazla dışkınızı etkileyebilir. Çünkü o tip kum ve partiküllerin emme şansları
yok. Yok evet.
Onların böbreğe gitme
özellikle
şansları yok.
Özellikle buradan soruyorum ki.
Parazit diye de bir şey var. Var. Yıkayalım gene yani. Hani yapmamız gereken iş doğru ama tabii, sonuç tabii. Farklı olabilir. Onun için lütfen hani yıkayalım.
Bunu da sormuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Çok önemli bilgiler aldık. Merak ettiklerimizi sorduk. Bize eminim ki fayda sağladı. Birçok insan da eminim yanlış bildiği konuda ya da bilmediği birçok konuda aydınlanmıştır. Biz buradan bir kere daha teşekkür ederim. Profesör Doktor Alper Kırkpantur'a teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyoruz. Evet, birazdan Uluslararası Çocuk Merkezi Üreme Sağlığı ve Hakları Sorumlusu Doktor Ayşegül Esin canlı yayın konuğumuz olacak. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Ardından burada olacak canlı yayın konuğumuz. İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421 Bekliyoruz.
Hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı yaşandı, seyrettik, sonunda yeter dedik, bir daha susmayana dek. Suskunduk ve bekledik, yaşandı, seyrettik, sonunda
14.40 oldu Türkiye'nin saatleri ve bir sohbet etmeye devam ediyoruz Radyo Doktoru'nda. Radyodan aslında hayatlara dokunmaya devam ediyoruz. Bazı şeyleri birazcık daha farkındalıkla öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ve eminim ki sizler de bize ulaşmak istiyorsunuzdur bununla ilgili. Bize ulaşmak istiyorsanız hemen bir kere daha hatırlatalım. Telefon numaramız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Uzmanlarımıza sorularınız varsa sosyal medya üzerinden Radyo Doktoru başlığıyla bize ulaşabilirsiniz. Elektronik posta içinde radyodoktoru@trt.net.tr adresinden yazabilirsiniz. Biz de burada uzmanlarımıza zevkle sorar, cevaplarını isteriz. Evet, Kadın Sağlığı ve Hakları Programı Koordinatörü Doktor Ayşegül Esin canlı yayın konuğumuz şu an. Öncelikle hoş geldiniz.
Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü ve gerçekten bizim için çok önemli kadınlar, her şeyin başı kadınlar. Kadınlar ne kadar iyi, ne kadar sağlıklı, ne kadar mutlu, dünya o kadar mutlu ve güzel bir yer. Aynen. Biz bunun farkında ve bilincindeyiz. Aynen. Ve bunu bir kere daha sizden de duymak istiyoruz. Bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle istatistikleri olabilir. Bununla ilgili kadınların hakları ile ilgili yaşanan problemler olabilir. Sağlıkları ile ilgili özen göstermeleri gereken, belki de bilmeleri gereken konular olabilir. Bunları da sormak istiyoruz. Ve tabii Ebru bununla ilgili çok daha derin sorular soracaktır.
Çünkü sohbetin ilerleyen zamanında.
Öyle bakıyor çünkü şu an. Öyle bakıyor. Diyor ki çok fazla sorun var diye bakıyor.
Öncelikle 40 milyonun üzerinde Türkiye'de kadın yaşıyor. Bu çok önemli bir sayı ve kadınlar çok kırılgan bir grup. Onların sağlığını yüceltirsek, ki bizim merkezimizin yaptığı işlerin başında bu geliyor. Bundan sonraki nesillerinde sağlıklarının düzgün ilerlemesini sağlayabiliriz. Öncelikle onların sağlığını fiziksel, ruhsal, bir bütün olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında olduğu gibi yüceltmemiz ve korumamız lazım. Kadınlar yapmadıkları çok şey var aslında. Bir önceki konuğun da bahsettiği gibi öncelikle şişmanlıktan başlayalım.
Obeziteyle başlayalım.
Obezite kadınlarda büyük bir sorun. Kendilerine bakmaları gerekiyor, mamografi çektirmeleri gerekiyor. Meme kanseri Türkiye'deki kadınların en önemli sorunu.
Aslında hani obezite dediğimiz zaman düzensiz beslenme işin içine giriyor ama bunun da bir de ruh sağlığı kısmı var. Yani o yeme alışkanlıklarımızın öyle olmasının sebebi belki de hani ne yiyoruz, yemek mi yiyoruz, sıkıntıyı mı yiyoruz, şiddeti mi yiyoruz gibi. Tabii psikolojik öyle. Yönü
yemeğin
var.
Yemeğin sebebi ne?
Evet yani.
Niye yiyorlar?
Evet o ruh sağlığı kısmını ben işin açıkçası çok önemsiyorum.
Doğru söylüyorsunuz. Sosyal açıdan da iyilik dedik. İşte kadınların gördüğü en önemli sorunlardan biri son yapılan 2016 çalışmasında da şiddet çıktı mesela. Aile içi şiddet çok önemli bir konu. Dünyada her 3 kadından birisi şiddet görüyorken Türkiye'de 10 kadından 4'ünün şiddet gördüğünü tespit ettik. Ve bu kadınlardan kadınlar fiziksel şiddet görebiliyor, psikolojik şiddet görebiliyor, ekonomik şiddet görebiliyor. Kadının toplumdaki statüsünü yerine oturtmamız gerekiyor bir kere. Bağımsızlığını sağlamamız gerekiyor. Her kadının eğitiminde bir yıl fazla eğitimde kalması demek, kadının gelirinde de %25 civarında artış sağlamamız demek. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte erken ve zorlu evlilikleri önlememiz lazım. Çünkü Türkiye'de 3 kadından birisi erken ve zorla evleniyor. Yine bu şiddet araştırmasında bulunmuş ki, bu erken ve zorla evlenen genç kızların yarısı, her iki kadından birisi fiziksel şiddete uğruyor. Biz hekim olarak niye istemiyoruz? Bunlar bir de adolesan yaşta vücut olgunlaşmadığı için bebek doğuruyorlar. Kendileri çocukken çocuklarına bakmaya çalışıyorlar. Kendi vücutlarında da bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Doğurdukları bebekte de daha sonrasında da psikolojik olarak erken çocukluk gelişimi çok önemli. Ona destek olamıyorlar. Biz bu yüzden
aslında hani bu erken dediğimiz yaş kaç? Yani gebelik için bir kadının uygun olduğu en alt yaş kaç olmalı?
Bir kere erken ve zorla evlilik dediğimiz 18 yaş, 17 yaşını dolduran bir kişinin evlenmesi. Erken dediğimiz bu, erken annelik dediğimiz bu. Kadının iki gebeliği arasında en az 2 yıl süre olması lazım. Kadının vücudunu yenilemesi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi için. Zaten 40 yaşından sonra gebe kalmamasını istiyoruz.
Emzirme dönemi de zaten aslında 2 yıl olmalı değil mi?
Yani 6 ay hiç bir gıda almadan muhakkak gıdasız, sadece evet. Ek gıda almadan anne sütünü teşvik etmek istiyoruz.
Ama çocuk ruh sağlığı için de emzirme çok önemli. Tabii o ki, anne çocuk diyaloğu için de ikisinin de psikolojik anlamda sağlıklı aynen. olabilmesi için de onun aynen. için 2 yıl mutlaka hani aynen. o çocuğa zaman ayırmalı hem emzirme olarak hem ruh sağlığı aynen. olarak daha sonra başka bir çocuk düşünebilir.
Aynen. Meme kanserinden demin bahsettim. Kadınların en çok Türkiye'de ölümcül hastalıklarından birisi meme kanseri. İkincisi tiroid kanseri. Üçüncü sırada da kolorektal kanserler. Bağırsak yollarına ait kolon kanserler. Kanseri. Kolon kanserleri geliyor. Meme kanserini önlemek o kadar kolay ki aslında bir meme muayenesini kadınlara öğretmeye çalışıyoruz. Biz de yaptığımız çalışmalarda buna özen gösteriyoruz. Kadınların %75'i Türkiye'de yapılan çalışma hiçbir zaman hayatında meme muayenesi yapmamış ya da yaptırmamış. Yani o kadar basit şeyler var ki rahim ağzı kanseri yine çok önemli bir kanser.
Simir testini mutlaka yapılması.
Senede bir kere bir simir testi yapılmasını en azından beni dinleyenler tekrar bir akıllarına gelebilir.
Zaten artık bu rahim ağzı kanseri için aşılamalardan bahsediyoruz evet. koruyucu olarak. Hatta geçen program konuğumuzdan evet. da hocamızdan öğrenmiştik. Erkeklerin de bu anlamda aşılandığı ve taşıyıcı olarak bu virüsü buna sebep olan virüsleri taşımasının engellendiği söylenmişti. Dinleyicilerimize buradan tekrar kontrollerini önemsemeleri gerektiğini, mutlaka yılda bir simir testine ve meme muayenesine de düzenli olarak gitmelerini evet. söyleyeyim. Kaç yaş sonrası meme?
Meme kanseri için, meme evet. kanseri için bir yaş yok aslında. 40 yaşından sonra mamografi öneriliyor ama 40 yaşından önce muayeneyi muhakkak her
mutlaka,
yaşta.
Mutlaka, evet.
Ergenlikten sonra.
Ergenlikten sonra muhakkak. Senede bir kere en azından yaptırmaları lazım ama kendileri öğrenirse çok daha mutlu oluruz. Ayda bir esas. İdeali bizim için ayda bir kadınların kendi memelerini kendilerini muayene etmesi.
Peki aslında simir testi için bir yaş var mı?
Simir testi yılda bir kez yapılıyor.
Yaş sınırı var mı?
Onun için de bir yaş sınırı yok.
Aktif cinsel ilişki başladıktan aynen. sonra evet. diyelim. Aynen. Asıl önemli olan hani bu kanser konuşurken her zaman söyleriz tanıda geç kalmamak yani erken teşhis aslında değil mi? Hani
evet, evet,
bu bizim
evet.
meme muayenesi ya da simirlerle yapmaya çalıştığımız şey hani kanserden ölüm oranları azaldı evet, tüm dünyada. Evet. Bunun sebebi de erken olarak tanınıp tedavilerin uygulanabiliyor olması.
Akciğer kanseri bu noktada çok önemli. Sigarayı muhakkak bırakmalarını hı-hı. öneriyoruz. Bunun dışında toplumdaki kadının statüsünü yerleştirmemiz gerekiyor. Kadınların bağımsızlığını sağlamamız gerekiyor. Kadınları güçlendirmemiz gerekiyor aslında. 2015 yılında Birleşmiş Milletler 1000 yıl kalkınma hedefleri bitti artık 2000 yılında konulan ve 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedefleri imzalandı ve Türkiye'de imzaladı. Bunun çok önemli konularından birisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mesela. Hedef 5 muhakkak bu. 2030 yılına kadar dünyadaki bütün kadınların zararlı uygulamalardan vazgeçilmesi, kadınların güçlendirilmesi, en azından orta öğrenimini bütün kadınların eğitime, kaliteli eğitime ulaşmasını sağlanması.
Evet aslında her işin başı galiba eğitimden geçiyor. Hani bütün
ekonomik özgürlüğün de sağlanması, de buna, özgürlüğü bağımsızlığı sağlamak.
Aslında insan olarak yaklaşmak lazım galiba değil mi? Kadın erkek tabii değil, ki, şiddetin hepsine karşıyız. Hani bu çocukta da böyle, erkekte de böyle. Zaten bu şiddet öğrenilebilen bir şey mi sizce? Yani bana biraz öyle gibi geliyor.
Genetik mi yoksa? Yani genlerde olan bir şey mi? Aktarım sağlanıyor mu acaba genlerle yoksa?
Vallahi bence öğreniyoruz. Çocuk evlilik yaptırıyorsunuz çocuk yaşta. Eşinden şiddet gören bir kadın çocuğuna ne verebilir ki?
O kadar güzel öğreniyorlar ki çünkü şiddet ailede varsa o çocuk babadan dayak yiyorsa kendisi büyüdüğünde aile kurduğunda eşine şiddet uyguluyor.
İşte evet.
O kadar çok öğrenilen
hak
bir şey ki.
Hak olarak evet. görüyor bunu ya da doğal olarak görüyor.
Doğal normalleştiriyoruz işte
kadınlar,
yani.
Kadınlar yani mesela kadınlara sorduğumuzda eğer dayak yemiyorsa, cinayete uğramıyorsa, öyle yaralayıcı bir şeysi yoksa psikolojik şiddeti şiddet olarak görmüyor. Eşi onun maaşını alıyor, bunu şiddet olarak görmüyor, ekonomik şiddet olarak görmüyor. Şiddeti bilmiyoruz.
Aslında aşağılamak ya da işte değersizleştirmek de şiddet aslında.
Yani insanın aslında insan haklarına dayanıyor hepsi. İnsan haklarına aykırı olarak uygulanan zulüm. Ayrımcılık yapılması, ayrımcılığın önlenmesini istiyoruz özellikle kadınlar olarak. Dün 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Bunların altını çizmeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye'nin imzaladığı pek çok önemli ve çok güzel şiddete karşı da anlaşmalar var. İnsan haklarına karşı, kadın haklarına karşı anlaşmalar var. Bunlardan en önemlisi de İstanbul Sözleşmesi. Adını Avrupa Konseyi'nin anlaşması aile içi şiddete karşı yapılan bir anlaşma ama İstanbul'da ilk imzalayan Türkiye olduğu için kondu. Burada o kadar güzel tanımlar var ki bunları uygulamamız lazım. Aslında pratiğe geçirmemiz lazım. Belki sıkıntı buradan oluyor. O yapılan çalışmalarda 9-10 kadından, şiddete uğrayan 10 kadından sadece birisi yardım istiyor.
Haklarımızı çünkü, bilmiyor muyuz?
Yani bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini mi bilmiyoruz? Hem kendimizi savunamıyoruz, hem kendimizi ifade edemiyoruz, hem çekiniyoruz. Hani
korkuyoruz.
Kol kırılır, yen içinde kalır gibi. Aynen öyle. Cinsel tacizde de bunu görüyoruz. Çünkü benim Uluslararası Çocuk Merkezi cinsel tacizle alakalı...
Onu da soracağım şimdi, evet.
Çok çalışmalar yapıyoruz. Yani o kadar çok taciz vakası ortaya çıktı ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. Neden ortaya çıkmaya başladı? O söylüyorsa ben de söyleyebilirim oldu.
Yani çocukların bu konuda kendilerini ifade etmeleri.
Çocuklara ifade etme, hayır demeyi öğretmek çok önemli. Vücudunun kendi vücudu olduğunu ve kimsenin dokunamayacağını öğretmek. Çok basit şeyler aslında.
Bununla ilgili hatta bir içerik hazırlandı.
Evet, evet.
Çocukların da biliyorsunuz.
Evet, Kiko kitapçığı var bizim. O kitapçı, onu gördüm ben.
Bu, bunu mesela herkese mutlaka özellikle çocukları olanlara... Ailelere, aynı zamanda çocuklara da öğretip anlatmak ve bilinçlendirmek lazım. Bu bir kamu spotu olabilir. Bu birebir kapı kapı gezerek olabilir.
Aslında ya da bununla ilgili hepsi okul öncesi eğitiminden başlaması olabilir, lazım. Evet. Çok geç kalıyoruz. Lisede, üniversitede biz bunları sözlendirmeye başladığımızda çok geç kalmış oluyoruz.
Peki bu kitapçığa nereden ulaşabilir dinleyenlerimiz?
Uluslararası Çocuk Merkezi'nin kütüphanesinde var. Yardımcı olabiliriz onlara.
İnternetten bulabilirler.
İnternette bizim sitemizde zaten.
Adresi nedir? Onu da söyleyelim.
icc.org.tr
ICC nasıl yazın?
İstanbul'un isi ceyhan.org.tr'dan.
Evet, şimdi ICC deyince bunu yazıp bulması
zor olabilir. International Children Center, Uluslararası Çocuk Merkezi'nin sitesinde pek çok hem ailelere, hem ebeveynlere, hem öğretmenlere, ilgilenen herkese uygun yayınlara ulaşabilirler.
Süper.
Çok önemli. Aslında güzel de bir hizmet. Bunu buradan bir kere daha söyleyelim. Yani icc.org.tr ICC adresinden Uluslararası Çocuk Merkezi'nin internet sitesinden de bunlara ulaşabilirler. Çok önemli. Bir de Uluslararası Çocuk Merkezi'ni soralım. Şu an neler yapıyor?
Uluslararası Çocuk Merkezi daha çok insan hakları ve çocuk hakları üzerine çalışan haklar bölümümüz var. Bir de sağlık programımız var. Sağlık programımızda kadın sağlığı ve hakları çalışıyoruz. Çocuk sağlığı ve hakları çalışılıyor. Aile hekimlerine özel eğitimler yapılıyor. Daha başka aşılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gençlerle, adolesanlarla ilgili eğitim çalışmaları yapılıyor. Uluslararası Çocuk Merkezi Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliği merkezi olarak çalışıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in Nüfus Kalkınma Fonu'nun da Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Asya bölgesel ofisiyle çalışmalar yapıyoruz. Orada neler yapıyoruz? Doktorlara, oradaki doktorlara risk altındaki gençlere yönelik sağlık eğitimlerinin müfredatını çıkardık. Kitaplarına Rusça ve İngilizce eğitimler yapıyoruz. Risk altında gençler dediğimizde son olarak bir de ondan bahsedeyim. Nedir bu risk altındaki gençler? HIV AIDS'e karşı risk altındadır bunlar. Madde kullananlar var. Korunmasız cinsel ilişkiye girenler var. Bölgede Tacikistan'da, Tayland'da Rusça, İngilizce sürekli eğitimler yapmaktayız. Herkes de bütün dünyada bunları kullanıyor.
Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Dileriz ki çok daha büyük kitlelere, konulara ulaşırız. bununla ilgili fayda sağlarız. Belki deniz yıldızı mantığı bir tanesini bile kurtarsak bizim için çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz ben sevgili doktor Ayşegül Esin'e. Ve tekrar görüşmek dileğiyle İnşallah. Güzel günler diliyoruz. Evet, bugün de Radyo Doktor'un sonuna geldik Ebru. Su gibi aktı
geçti. Evet, ne çabuk bitti. Böyle
yoğunlaştık konulara. Önemli konular tabii ki. Çok keyifliydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. O zaman sevgili dostlarımıza hoşça kalın diyelim. Bugün gerçekten önemli konular işledik. Dünya Böbrek Günü. Aynı zamanda bir kere daha bunu hatırlatmış olalım. Bu konuda bilinçlenelim. Kadın sağlığı, kadın hakları, çocuk sağlığı, çocuk hakları, insan sağlığı, insan hakları. Bir kere daha hatırlatmış olalım. Bir kere daha söylemiş olalım.
Ben bir de eğer şikayetiniz yoksa bile mutlaka senede bir kere tansiyonunuzu ölçtürün ve şekerinizi kontrol edin demek istiyorum.
Doktorumuz tavsiye etti. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teknik Masa'da Cihan Aktepe, yapımda Didem Öztaşbaşı, ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya 14.05'te Radyo Doktoru'nda tekrar görüşene dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.